Kitabın adı İnsanları Seveceksin. Yazarı Erik Maria Remarque. 37. ayrım. Adam kapıdan çıkarken durdu. Mütereddit bir tavırla bir an bekledikten sonra kadına doğru döndü ve "Haydi bana bir şeyler daha söyle," dedi. "Bu işi sadece, hatta daha ziyade acıyarak mı yaptın yoksa?" Kadın ona baktı. Gördüğü son insan, hayatın son bir parçası karşısındaki bu adamdı. Kendini fevkalade zorlayarak "Hayır," dedi. "Demek acıdığın için değil. Hayır." Kapının ağzında duran adam hayretle gözlerini açmıştı. Nefesi kesilmiş gibi bekliyordu. Uçuruma yuvarlanmaktan korkuyormuş gibi çok yavaş bir sesle "Ya ne için?" diye sordu. Kadın hala adama bakmaktaydı ve çok sakindi. "Gördüğüm son hayat parçası," diye düşündü ve "Sevdiğim için," dedi. Kapının ağzındaki adam susuyordu. Bir kama darbesi beklerken kucaklaşma ile karşılaşmış bir insan hali vardı adamda. Hiç kımıldamadığı halde gittikçe daha irileşiyor gibiydi. "Aman ya Rabbim," dedi. Kadın birden müthiş korkmuş ve adamın geri döneceğini sanmıştı. "Haydi artık git," dedi. "Çok yorgunum." "Peki." Kadın adamın söylediğini artık anlamadı. Müthiş bir kesiklik hissetti ve gözlerini kapadı. Sonra tekrar kapıyı, bomboş ve aydınlık duran kapıyı gördü. Şimdi yine yapayalnızdı ve adamı unutmuştu. Hiç kımıldamadan bir müddet kaldı. Aynada kendi yüzünü görerek gülümsedi. Bu güzel yüz ne kadar da yorgun bakıyordu. Kafasının içi şu anda öyle berraktı ki. "Artist Barbara Klein," diye düşündü. Fakat şu anda bütün öteki günlere benzemiyor muydu? Komodinin üstündeki saate baktı. Sabahleyin kurmuştu. Bir hafta daha işlerdi. Saatin yanında duran ve içinde ölümü saklayan müthiş mektuba baktı. Küçük jileti çekmeceden aldı. Baş ve işaret parmakları ile tuttu. Sonra yorganı başına kadar çekti. Fazla bir acı duymuyordu. Yarın sabah otelci kadın küfür edecekti. Ne yapsın, başka çare bulamamıştık ki. Veronal falan da almadı. Yüzünü yastıkların arasına soktu. Her şeyi kararıyordu. Ve sonra tekrar çok uzaklardan gelen Toulouse radyosunun sesi duyuldu. Ses gittikçe yaklaşıyordu. Adeta zayıf bir tehdit gibiydi. Gittikçe daha hızlanarak bir deliğe yuvarlanıyordu. Ve sonra rüzgar, sadece bir rüzgar kaldı. 19. Maril kantine geldi. "Dışarıda seni arayan birisi var Steiner." "Hangi adımla?" "Steiner diye mi yoksa Huber diye mi?" "Steiner diye." "Tabii dikkat etmek lazım." Maril Steiner'e bakarak devam etti. "Berlin'den bir mektup getiriyor." Steiner bir hamlede sandalyesini geri itti. "Adam nerede?" "Şurada, Romanya pavyonunda." "Casus falan olmasın?" "Öyleye benzemiyor." Beraber o tarafa doğru yürüdüler. Çıplak ağaçların altında 50 yaşlarında kadar bir adam bekliyordu. "Steiner, siz misiniz?" diye sordu. Steiner, "Hayır," dedi. "Neye sordunuz?" Adam belli etmeden bir süzdü. "Size verilecek bir mektubum var. Karınızdan geliyor." Ve cüzdanından bir mektup alarak gösterdi. "Karınızın el yazısını elbet tanırsınız." Steiner, bütün kuvveti yerinde ve çok sakin bulunduğu halde birden ta içerisinde bir gevşeme olduğunu, her tarafının titrediğini ve her şeyin uçuverdiğini hissetti. Elini bile kaldıramıyordu. Böyle bir hareket yaparsa eli bile uçup gidecekti. Maril Steiner'in Paris'te olduğunu "Nereden biliyorsunuz?" diye sordu. "Mektup Viyana'dan geliyor. Berlin'den bir vasıta ile gönderilmiş. Getiren adam sizi Viyana'da aramış. Fakat Paris'te olduğunuzu duymuş." Adam üzerinde Lilo'nun iri el yazısı bulunan ikinci bir zarfı gösterdi. "Adam bir başka posta ile mektubu bana gönderdi. Birkaç günden beri sizi arıyorum. Nihayet Morris kahvesinde sizi burada bulabileceğimi duydum. Steiner olup olmadığınızı bana söylemenize lüzum yok. Dikkatli davranmak lazım geldiğini bilirim. Sadece mektubu alın. Yeter, benim üstümden yük gitsin." "Steiner, mektup bana," dedi. "Âlâ." Adam mektubu verdi. Steiner zarfı alırken adeta zahmet çekti. Sanki bu mektup dünyanın bütün öteki mektuplarından bambaşka ve çok daha ağırdı. Fakat zarfı bir defa parmakları arasında hissettikten sonra onu geri almak için elini kırıp gövdesinden ayırmak lazım gelecekti. Adama teşekkür ederim dedi. Bu yüzden zahmete girdiniz. Hiç de değil. Eğer elimize bir mektup geçerse sahibini aramaya değer. Neyse ki sizi buldum ve selamlaşarak uzaklaştı. Steiner tamamıyla kendinden geçmiş bir halde "Maril," dedi. "Karımdan geliyor. Hem de ilk mektubu. Acaba ne olabilir ki? Oysa mektup yazmamız lazımdı." "Aç bakalım." "Peki, dur gitme. Hay Allah müstahakını versin. Acaba ne olabilir?" Zarfı yırtıp okumaya başladı. Taş kadar hareketsiz bir tavırla mektubu sonuna kadar okudu. Fakat yüzünün hatları yavaş yavaş değişti, sapsarı oldu ve çöktü. Yanak adaleleri gerildi ve damarlar ok gibi fırladılar. Steiner mektubu yerine bıraktı ve gözlerini hiç konuşmadan bir müddet yere diktikten sonra tarihe bakarak 10 günlük dedi. Karım hastanede 10 gün önce daha yaşıyordu. Maril Steiner'e baktı ve bekledi. Karım kendisini kurtaramayacaklarını yazıyor. Bunun için yazıyor ya, artık şimdi hepsi bir, nesi olduğunu söylemiyor. Bu mektubun son mektubu olduğunu yazıyor. Maril hangi hastanede yatıyor diye sordu. Bunu yazmış mı? Evet. Hemen telefon edeceğiz. Telefonda hastaneyi buluruz ve herhangi bir isim veririz. Steiner biraz sendeleyerek ayağa kalktı. Oraya gitmeliyim. Evvela telefon et. Haydi gel. Verdun'a dönelim. Steiner telefon numarasını söyledi. Yarım saat sonra zil çaldı ve adam karanlık bir kutuya benzeyen telefon adasına girdi. Dışarı döndüğü zaman terden sırsıklam olmuştu. Karım henüz yaşıyor dedi. Maril onunla konuştun mu diye sordu. Hayır, hekimle görüştüm. İsmini verdin mi? Hayır, bir akrabası olduğumu söyledim. Ameliyat olmuş, kurtulmasına imkan yokmuş. Hekim daha pek 3-4 gün diyor. Karım da bu yüzden mektubu yazdı ya, elime bu kadar çabuk geçeceğini ummamıştı. Hay aksi şeytan hay. Mektubu hala elinde tutuyor ve Verdun Oteli'nin bu berbat bekleme salonunda ilk defa bulunuyormuş gibi etrafına bakınıyordu. Maril, ben bu akşam yola çıkıyorum. Maril şöyle bir baktıktan sonra yavaş bir sesle, yoksa aklını mı kaçırdın delikanlı diye sordu. Yo, hududu geçebilirim. Pasaportum var ya, öte tarafa geçtikten sonra pasaportun ne kıymeti var? Bunun böyle olduğunu sen kendin de bilirsin. Evet. O halde oraya dönmenin ne demek olduğunu da bileceksin. Evet, belki mahvolacağını da biliyorsun öyleyse. Karım ölürse zaten mahvolacağım. Maril birdenbire müthiş öfkelenmişti. Hiç de doğru değil dedi. Sana vereceğim nasihat pek hoş değil belki. Steiner, karına mektup yaz, telgraf çek, fakat burada kal. Steiner dalgın dalgın başını salladı. Söylenilenleri hemen hemen anlamamıştı. Maril onu omuzlarından yakaladı. Karına hiçbir yardımın dokunmayacak. Hatta oraya gitsem bile. Fakat hiç olmazsa onu görebileceğim. Fakat adamım, seni görünce karının ödü patlayacaktır. Eğer şu anda karına sormak kabil olsaydı, burada kalman için her çareye başvururdu. Steiner hiçbir şey görmeden caddeyi süzüyordu. Fakat birden arkasına dönüverdi ve Maril dedi. Gözlerinin önünde bir sürü şeyler uçuşuyordu. O henüz benim her şeyim. Yaşıyor, teneffüs ediyor, gözleri henüz bakıyor ve düşünebiliyor. Ve ben o gözlerin arkasındayım henüz. Birkaç gün sonra ölmüş bulunacak. Mevcudiyetinden hiçbir eser kalmayacak. Çürüyen bir yabancı kadavradan başka arkasında hiçbir şey bırakmayacak. Oysa şimdi daha yaşıyor. Son birkaç günü daha var. Ama sen de hak ver. Nasıl elim varır da onun yanına gitmem? Oraya muhakkak gitmeliyim. Başka türlü olmasına imkan yok. Lanet olsun. Eğer yanına dönmezsem dünya da batsın, ben de parça parça olayım. Ben de onunla ölüp gideyim. Senin de beraber ölmene lüzum yok. Gel, karına telgraf çek. Benim paramı da kendi parana kat. Kernin parasını da al ve her saat başında karına sayfalar dolusu mektupla, telgrafla her şeyi, her istediğini söyle. Fakat burada kal. Oraya dönmemde tehlike yok ki. Pasaportum var. Bu sayede geri dönebilirim. Zevzekliği bırak. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu sen de biliyorsun. Oradakilerin öyle melunca, kusursuz bir teşkilatı var ki. Steiner, gideceğim dedi. Maril, Steiner'i kolundan yakalayıp beraber sürüklemeye çabaladı. Haydi gel, birkaç şişe içki yuvarlayalım. Sızıncaya kadar iç. İşte sana söz veriyorum. Her saat başında telefon edeceğim. Steiner adamcağızı bir küçük çocuk gibi silkeleyip elinden kurtuldu. Bırak beni Maril. Bu başka şeye benzemez. Ne düşündüğünü biliyorum ve çok iyi anlıyorum. Deli de değilim. Oynadığım oyunun ne kadar tehlikeli olduğunu biliyorum. Fakat tehlike eğer 1000 defa daha fazla, daha büyük de olsaydı yine oraya gidecektim. Bundan beni hiçbir şey alıkoyamazdı. Bunun ne demek olduğunu yine de anlamıyor musun? Maril, anlıyorum diye homurdandı. Elbette anlıyorum. Ben de senin yerinde olsaydım oraya giderdim. Steiner öteberisini topluyordu. Birdenbire parçalanıveren donmuş bir akıntıya benziyordu. Maril ile aynı çatı altında bulunan birisiyle telefonda konuşmuş olduğunu ve bir ahizenin siyah kauçuk telinde kendi sesinin vınladığını hemen hemen aklı almıyordu. Her şeyler, eşyalarını toplaması, bir trene bineceği ve yarın karısının bulunduğu yerde olabileceği ona öyle inanılmaz geliyordu ki. Lazım olacak şeylerin geri kalan kısmını valize tıktı ve kapağını kilitledi. Bu işi bitirdikten sonra Kerne Rut'un yanına gitti. Maril'den her şeyi duymuşlar ve şaşkın şaşkın onu bekliyordular. Steiner, çocuklar dedi. Şimdi sizlerden uzaklaşıyorum. Epey sürdü. Fakat bunun böyle olacağını hep biliyordum. Belki tamamıyla böyle değil. Fakat henüz bunu sanmıyorum diye ilave etti. Sadece öyle biliyorum. Mahzun ve perişan bir halde gülümsedi. Hoşça kal Ruth. Ruth elini uzattı, ağlıyordu. Size söyleyecek o kadar çok şeylerim vardı ki Steiner. Fakat şu anda bir şey kalmadı aklımda. Artık sadece mahzunum. Bunu yanınıza alacak mısınız? Genç kız siyah bir kazak uzatıyordu. Tam da bugün bitmişti. Steiner gülümsedi. Bir an için eski Steiner'e benzemişti. Tam da zamanında yetişti dedikten sonra Kern'e döndü. Hoşça kal küçüğüm. Nasıl bazı şer şey öyle ağır gidiyor değil mi? Ama bazen de müthiş hızlanıyorlar. Kern, Steiner dedi. Acaba sen olmasaydın? Bilmem ben buralarda bulunabilecek miydim. Öyle. Fakat bana bunu söylemen ne güzel. Hiç olmazsa bütün bu zamanları boşuna geçirmemiş olduğumu hatırladım. Ruth, yine buraya dönün dedi. Daha fazla bir şey söyleyemem. Yine geri gelin. Sizin için elimizden fazla bir şey gelmez. Fakat hepimiz sizin için buradayız. Daima. Peki bakalım. Hoşça kalın çocuklar. Kern, bırak da istasyona gelelim dedi. Steiner tereddüt etti. Maril beraber geliyor. Yahut peki haydi gelin bakalım. Merdivenleri indiler. Dışarıya çıkınca Steiner arkasına döndü ve otelin siyah ve her tarafı dökülmüş ön yüzüne bakarak "Verdun" diye mırıldandı. "Kern, bırak da valizini taşıyayım." dedi. "Ne diye bu zahmet çocuğum? Ben kendim pekala taşıyabiliyorum." Kern mahzun bir gülümseyişle "Ver onu bana." dedi. "Ne kadar kuvvetlendiğimi bugün öğleden sonra sana ispat etmiştim." "Evet, orası öyle. Bugün öğleden sonraydı değil mi? O vakitten beri ne uzun zaman geçti." Steiner valizini Kern'e verdi. Delikanlının ona bir hizmette bulunmak istediğini ve bu valiz taşıma iş cihazından başka bir şey bulamadığını biliyordu. Tren hareket etmek üzereyken yetiştiler. Steiner hemen atladı ve vagonun penceresini aşağı indirdi. Tren kalkmamıştı. Fakat pencerenin içinden görünen bu Steiner, istasyonda kalan üç insana erişilmez derecede uzak ve kendilerinden ayrıymış gibi gözüktü. Kern gözleri yana yana bu sert ve kemikli yüze baktı. Bütün ömrü boyunca hafızasına yerleştirmek istiyordu. Bu yüz birçok aylar delikanlıdan ayrılmamış ve ona öğretmenlik etmişti. Şu anda edindiği bütün bilgileri, bütün mukavemet kabiliyetini Steiner'e borçluydu. Şimdi ise bu yüzün son derece kendisine hakim ve sakin bir ifadeyle ve isteye isteye mahfına doğru koştuğunu görüyordu. Onun bir daha geri döneceğini hiçbirisi düşünmüyordu. Tren hareket etti. Hiç kimse tek laf söylemedi. Steiner yavaşça kolunu kaldırdı. İstasyonda kalan üç insan vagon bir virajda kayboluncaya kadar arkasından baktılar. Nihayet Maril kısık bir sesle "Lanet olsun," dedi. "Haydi gelin, bir şey içmeliyim. Birçok kimselerin ölümünü gördüm. Fakat şimdiye kadar hiçbir insanın intiharında bulunmamıştım." Otele döndüler. Kern ve Ruth genç kızın odasına gitti. Bir müddet sonra delikanlı, "Ruth," dedi, "birdenbire her şey öyle bomboşlaştı ki insan üşüyor. Sanki bütün şehir ölüvermiş gibi." Akşamüstü baba Morris'i ziyaret ettiler. İhtiyar şimdi yatağa girmişti ve bir daha kalkmasına imkan yoktu. "Oturun şöyle çocuklar," dedi. "Hepsini biliyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Her insan kendi alın yazısını çizmek hakkına sahiptir." Morris Rosenthal artık bir daha buradan kalkamayacağını biliyordu. Bu yüzden yatağını pencereden dışarıyı görecek şekilde koydurmuştu. Gördüğü şeyler öyle pek çok değildi. Sadece karşı taraftaki sıra evlerin bir parçası, fakat daha başka şeyleri olmadığı için bu kadarı bile yetiyordu, artıyordu. Köşesinden seyrettiği bu karşı taraf pencereleri ihtiyar için hayat kadar manalıydı. Sabahları pencereler açıldığı zaman ortaya çıkan bir sürü yüzü seyrediyordu. Camları silen zavallı kızcağızı, öğleden sonraları tüllerin arkasında hemen hiç kımıldamadan oturup gözlerini sokağa diken yorgun genç kadını ve akşamları açık pencerenin önünde idman yapan üst kattaki kabak kafalı adamı tanıyordu artık. İndirilmiş perdelerin arkasındaki ikindi ışığını, sağa sola hareket eden gölgeleri, her şeyin yüzüstü bırakılmış bir cehennem gibi kapkaranlık olduğu akşamları ve bütün ışıkların yandığı öteki şeyleri hep şu köşesinden görüyordu. Bütün bunlar ve caddeden duyulan boğuk bir gürültü vücudunu değil, hafızasının olan dışarıdaki dünya idi. Öteki dünyaya, hatıralar dünyasını odasının duvarlarında buluyordu. Son kuvvetini toplamış ve elinde bulunan bütün fotoğraf ve resimleri hizmetçi kızın da yardımıyla duvarlara raptiyelemişti. Yatağın üzerindeki duvarda soluk aile fotoğrafları asılıydı. Ana babasının, 40 yıl önce ölmüş karısının, 17 yaşındayken ölen bir torununun, sadece 35 yıl yaşamış olan bir gelinin resimleri gibi bir sürü ölünün resimleri arasında Morris Rosenthal bu yaşa kadar yapayalnız yaşamıştı. Şimdi de yine onların arasında ölümü bekliyordu. Karşıya gelen duvar ise tabiat manzaralarıyla kaplıydı. Bağları, sarayları ve kuleleri ile Ren havalisini gösteren fotoğraflar ve bu arada Ren'de güneşin doğuşunu veya kasırgayı gösteren renkli gazete resimleri ve nihayet Ohain Nehri kıyısındaki küçük Godesberg şehrini gösteren bir dizi resim. Morris Rosenthal tereddütle, "Elimden bir şey gelmiyor artık," dedi. Burada Filistin resimleri asılı olmalıydı. Hiç olmazsa bunların arasında birkaç tane bulunmalıydı. Fakat böyle şeyler yaptığım yok benim. Ruth, "Godesberg'de ne kadar yaşadınız?" 18 yaşıma kadar. O tarihten sonra bu şehirden ayrıldık. Ya sonra? Sonra bir daha bu şehre uğramadım. Ruth, "Demek ki çok zaman geçmiş baba Morris," dedi. "Evet, o zaman sen henüz dünyaya gelmemiştin. Belki ancak anan yeni doğmuştu." Ruth ne tuhaf diye düşündü. Bu resimler şu önümde duran alnın arkasında çoktan birer hatıra oldukları zaman daha benim annem yeni doğmuştu. Anam meşakkat dolu ömrünü yaşayıp bitirdiği halde bu ihtiyar alnın arkasındaki hatıralar bazı hayatlardan daha kuvvetliymişçesine birer hayalet gibi yaşamakta hala devam ediyorlar. Kapı vuruldu ve içeriye Edith Rosenfeld girdi. Morris Rosenthal, "Edith," dedi. "Nereden böyle benim ezeli sevgilim?" "İstasyondan geliyorum Morris, Max'ı selametledim. Londra'ya hareket etti. Oradan da Meksika'ya gidecek. Demek şimdi yapayalnızsın Edith." "Evet Morris. Şimdi hepsini bir yere yerleştirdim. Artık çalışabilirler. Max Meksika'da ne yapacak? İşçi olarak gidiyor. Fakat otomobil ticaretini atlamayı denemek niyetinde." "Morris Rosenthal, sen iyi bir anasın Edith," dedi. Benim de öteki analardan hiçbir farkım yok, Maris. Şimdi ne yapacaksın? Önce biraz dinlenmek niyetindeyim. Sonra yine işim var. Bu otelde 15 gün önce bir oğlan çocuğu doğdu. Anasının yakında tekrar çalışmaya başlaması lazım. İşte o zaman ben de oğlana büyük analık yapacağım. Maurice Rosenthal yatağında bir parçacık doğruldu. Bir oğlan ha, 14 günlük mü? O halde bir Fransız sayılır. Benim 80 yaşımda bile başaramadığım şey, gülümsedi. Ninni söyleyebilecek misin Edith? Evet. Benim oğlumu uyuttuğun aynı ninnilerle mi? Ah Edith, o zamanlar geçeli ne çok oldu. Bu ninnilerden bir taneciğini olsun bana da bir defa söylemek istemez miydin? Bazı bazı ben de uyumak isteyen bir çocuğa benziyorum. 37. ayrımın sonu, sayfa 359, devamı 38. ayrımda.